Mısra-i Berceste. Hakikatin birliğini aşkla inşa etmek isteyen bir alim. Farklı suretleri tek bir aynada görerek farklılıkları ortadan kaldıran bir bilge. Kalbin dilini zikreden gönül sultanı. Gel çağrısıyla zıtlıkları bütünleştiren bir mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç'ın Mesnevi çevirisinden bir örnekle selamlıyoruz dinleyicilerimizi.
Dibace. Dinle, bu ney nasıl şikayet eder? Ayrılıkları anlatıp şöyle der. Beni sazlıktan kestiler keseli, feryadımdan erkek kadın inledi. Firaktan lime lime yürek olsa, ben özlem derdini anlatsam ona. Kendi aslından uzak kalanlar, yeniden vuslat zamanını arar. Ben inleyip durdum her cemiyette, eş oldum kötülere, iyilere. Herkes kendi zannınca yar oldu bana, hiç bakmadı içimdeki sırlara. Sırrım inlememden değil uzakta, fakat onur yoktur gözde kulakta. Gizli değildir ten cana, can tene. Fakat hiç izin yok canı görmeye. Yel değildir, ateştir bu ney sesi. Yok olsun taşımayan bu ateşi. Aşkın ateşidir bu neye düşen. Aşkın coşkusudur bu meye düşen. Ney dostudur yerden ayrı düşenin. Perdemizi yırtar perdesiniyim. Kim görmüş ney gibi zehri, tiryakı? Kim görmüş ney gibi yoldaşı, müştakı? Ney kanlarla dolu yoldan söz eder. Anlatır Mecnun aşkından öyküler. Bu aklın akılsızdan başka mahremi yok. Dile kulaktan başka müşteri yok. Günler gamımız içinde son buldu ve günler yanışlarla yoldaş oldu. Günler geçerse geçsin, dert değil ki. Sen kal ey, temizi yok senin gibi. Balıktan başka herkes doyar suya. Rızıksızın günü geç erer akşama. Pişenin halini anlamaz hiç ham. Öyleyse söz kısa gerek ve selam.
Evet, Mevlana'yı bizim programımız çerçevesinde anlatabilmek, sunabilmek tabii ki mümkün değil. Çok yönlü, çok kıymetli, derinlikli bir şahsiyet Mevlana. Yani sadece galiba Mesnevi'den bahsetsek bile kuşatıcı bir program yapmakta zorluk çekeriz. Mevlana hep Mesnevi çerçevesinde gündeme geliyor. Ama bunun yanı sıra birçok alanda kendini yetiştirmiş yetkin bir alim aynı zamanda.
Doğru.
Mesela fıkıh var.
Tabii.
Değil mi abi? Yani bunlar pek gündeme gelmiyor ama İslam ilimleri diyebileceğimiz ilimlerin aşağı yukarı hepsinde alimlik derecesinde yetkin
tabii
bir kişi.
Tabii o dönemin bütün ilim alanlarında öğrenim görmüş. Yani belki 7 yıl, daha fazla belki. Şeyler hariç, yani özel sohbetler, seyahatler hariç.
Bu ilim ve öğrenim bahsinde olayı aileden başlatmak gerekir. Tabii. Öyle zannediyorum. Babası da
tabii ilim ehli bir aileden geliyor. Babası dönemin en önemli müderrislerinden birisi, alimlerinden birisi. Onun yanında yetişiyor. Sonuçta onunla beraber uzun bir yolculuk yapıyor. O bile bir okul sayılır onun için. Daha ama sonra onun yanında başına, da pek çok yerlerde
evet,
insanlarla sohbeti, buluşması oluyor babasıyla beraber. Ve ayrıca Halep ve Şam'da yaklaşık 7 yıllık bir şey var.
Öğrenim
hayatı var. Klasik eğitim alıyor. Dini ilimler, edebi ilimler.
Hicab abi, Mevlana'nın hayatından, kişiliğinden bahsedeceğiz. Ama izin verirseniz programa sizin çevirilerinizle, Mevlana çevirmenliğinizle başlayalım. Çünkü bugün, belki de dün, Mevlana'dan seçmeler başlığıyla yeni bir Mevlana çeviriniz daha yayımlandı. Bu kitap için öncelikle sizi kutluyoruz.
Teşekkür ederim.
Mesnevi'den Seçmeler kitabın adı. Çeviren, hazırlayan Hicabi Kırlangıç. Kitap Hece Yayınları'nın 500. kitabı olarak,
evet,
biraz bir prestij oldu, evet, kitap olarak da yayınlandı. Siz şiir yazıyorsunuz, edebiyat eleştirisi anlamında eleştiri, deneme yazıları yazıyorsunuz. Bir yandan akademisyensiniz, akademik çalışmalarınız var. Fakat bence gözden kaçan en önemli yönlerinizden birisi çevirmenliğiniz ve özel olarak da Mesnevi Mevlana çevirmenliği. Mesela biz Mesnevilerin Türkçedeki çevirilerini bir kronoloji liste yaptığımızda sizin çevirmenliğiniz bence çok önemli bir yerde duruyor. En son Mesnevi'yi manzum, yani şiir biçiminde,
evet,
hece vezniyle çevirdiniz ve yayınladınız. Ama ondan önce de gene bir Mesnevi çevirisinin içerisinde yer aldınız. Derya Örs'le,
evet,
birlikte. Üç cildini
yarısını,
siz,
evet,
üç cildini Derya Örs,
doğru,
çevirdi.
En eski nüshalardan birisiydi,
evet,
galiba.
Evet. Ama bu son sizin tek başına yaptığınız çevirinin diğer çevirilerden bir farkı var. Mesela normal Mesnevi çevirileri genellikle anlamı ifade etme amacıyla,
tabii,
cümle düzeninde, düz yazı veya, evet, nesir düzeninde,
evet,
yapılan çeviriler.
Doğru.
Fakat sizin, tabii ki sizin de böyle bir çeviriniz de var. Derya Örs'le birlikte yaptığınız çeviri,
doğru,
böyle bir çeviri. Fakat sizin tek başına hazırladığınız çeviri doğrudan şiir çevirisi.
Evet.
Ki işin aslı da bu ve temelde olması gereken olay bu. Çünkü Mesnevi bir şiir kitabı.
Doğru.
Çevirinizi anlatabilir misiniz,
evet,
bize biraz?
Şimdi tabii bu söyledikleriniz çok güzel. Ama ilim dünyasında şöyle bir yaklaşım var. Özellikle manzum fikir eserlerinin, manzum çevirilerinin makbul olmayacağı,
neden,
düşüncesi dile getirilir. Yani orada pek çok şey kayboluyor, anlam kaybına yol açıyor, manzum çeviri kısıtlıyor derler.
Hmm.
Ve o yüzden peşin hükümle genellikle mensur bir çeviri, düz yazı çeviri yapılır. Çoğu eserde böyle çıkar. Sonradan bazı işte serbest çeviriler, manzum serbest çeviriler oldu bazı eserlerden. Onları saymasak genel eğilim budur. Hatta ben bir çevirimde manzum bir eser, yine Sadi'nin bir mesnevisi, Bostan manzum bir eser.
Evet.
Onun çevirisini manzum yapmak istemiştim. Yayın evinde danışmanlık yapan bir arkadaşım dedi ki hayır, manzum olmasın. Böyle kesin bir dille. Ben tabii gönlüm manzumdan yana ve ben o kitabı iki kez çevirdim o yüzden. Hem
bir
manzum hem
düz yazı bir
Mesnevi
şiir.
De böyle oldu. Yok, ayrı ayrı. Yani iki kez yayınlandı o yüzden. Şimdi Mesnevi de biraz böyle oldu. Ortak bir çalışma olduğu için uyum içinde çalışmamız, üslup birliği oluşturmamız gerekiyor.
Önceki çevirinizden bahsediyorsunuz.
Önceki çevir, son çeviri değil de. Derya Üslü'le kadim arkadaşım, çok uzun süre beraber çalıştık. Onunla beraber yaptık ve dilimiz hemen hemen aynıdır nesirde. Şiir olunca çok değişiklik gösterirdi, buna eminim. Ama daha sonra böyle bir çeviri gündeme geldi ve ben çok şeyler denedim. Yani hece sayısı işte serbest olabilir, yani vezin, hece vezni veya aruz değil de bugünkü yaygın olan serbest şiir şeklinde.
Yani eserin orijinali aruz ama siz evet, heceyle çevirdiniz.
Yani şöyle tabii fark var, hece ve aruz apayrı şeyler ama görüleceği üzere bakıldığında 11 hece Mevlana'nın Mesnevisi'nin orijinali de aruz ölçüsüyle olmakla birlikte hecelerini saydığınız zaman ya 10 hecedir ya 11 hecedir. 12 hece pek olmaz. Yani aruzun bu kalıbına en uygun olan 11 heceydi. Ben önce 14 ile yapmaya başlamıştım. Baktım ki kelimeler yetmiyor. Yani çevirdiğim zaman ilaveler yapmak gerekiyor. Eğer hece vezniyle yapacaksam, serbest olacaksa zaten sorun değil. Ve sonradan baktım ki daha önce yapılan çevirilerde bu sorun var. Yani insanlar
ekleme,
vezni düzgün devam ettirebilmek için ya çıkarmışlar ya eklemişler. Bazı şeyleri kaybetmek zorunda kalmışlar. Ben onu kaybetmeden nasıl yaparım diye, ama çok uzun sürdü tabii bu.
Kaç yılda çevirdiniz
yani abi? 3 yıl gibi bir şey oldu. Fakat öncesi vardı zaten.
Tabii ki yani o ciddi bir birikim şimdi, üzerine 3 yıl.
Evet, siz daha önce bahsettiniz, bu bir nüshanın çevirisini de yaptık biz. Yani Mesnevi'nin edisyon kritiğinin çevirisini yaptık. Daha sonra da Halet Efendi nüshasının tercümesini yaptık. Orada farklı şeyler, beyitler de vardı. O yüzden defalarca uğraştığım bir şey olduğu için 3 yıl gene uzun,
az gibi gözüküyor,
uzun
ama
görünmüyor ama temelinde bu var. Fakat daha sonra öyle bir şey oldu ki ben artık zorlanmamaya başladım. Yani okuduğumu aynen aktarmaya başladım. Ve şunu gördüm, aslında nesirden anlaşılırlık açısından bir farkı yok.
Aruz'la heceyi karşılaştırdığımızda sizin anlattığınız çerçevede hece daha avantajlı galiba.
Bugün için tabii ki. Dil
yani
açısından.
Aruz'da bu kapalı açık.
Evet, uzun heceler.
Evet, bu olaydan dolayı öyle tabii, sanıyorum. Hem anlam da karışabilir.
Evet.
Ama hecede eliniz daha rahat.
Bu şöyle benimle ilgili bir şey belki. Bizim aruz kültürümüz biraz geride kaldı. Yani aruzla şiir yazan neredeyse yok.
Yok.
Yani hemen hemen hiç evet, yok. Olanlar da belli yerlerde kendisi için yazan insanlar. Özellikle mesela tasavvufi çevrelerde böyle geleneksel yetişmiş kişilerin bazı denemeleri evet, dışında şey yok. Aruz yok. O yüzden benim aruz kullanmam yeteneğimin ötesinde bir şey yapmaya kalkışmam olurdu. O açıdan diyorum. Yoksa çok evet, iyi aruz gücü olan birisi kalkar, yapar, ona bir şey diyemem. Ama şöyle bir şey de var, Türkçenin geldiği yer, Türk dilinin kelime hazinesi çok farklı bir yerde. O yüzden aruz çok zorlar. Mehmet Akif olmak lazım onu yapmak için.
Sizin çeviriniz bir orijinalliğe sahip. Benim gördüğüm bütün Mesnevi çevirileri düz yazı, cümle düzenini esas alan, anlamı iletmeyi amaçlayan çeviriler. Ama sizin kitabınızı bir şiir kitabı gibi okuyoruz. Evet. Peki böyle manzum çeviriler var mı Türkçe'de?
Var tabii. Mesnevi'nin tam iki çevirisi var manzum. Benden önce diyelim. Yani Osmanlı döneminde Nahifi'nin tercümesi var. Çok başarılı bir tercüme. Aynı vezinle.
Osmanlıca.
Osmanlıca ve bugünkü harflere aktarılmış bir çeviri. Milli Eğitim Yayınları tarafından yayınlanmış. Amil Çelebioğlu rahmetli Türk Dil ve Edebiyat hocalarından, onun çabasıyla yayınlanmış bir tercümedir. 6 cilt halinde basıldı. O güzel bir tercüme ama eski bir dil tabii ki. Yani bugünkü okuyucuya çok fazla hitap etmiyor. O yüzden de o metnin yanında bugünkü anlamı yer almış. Böyle bir tercüme var. Daha sonra bir tercüme daha var. Metin Şahin sanıyorum. Yanlış hatırlayabilirim ismi ama Ahmet Metin Şahin diye hatırlıyorum. Aruz'la yapılmış bir yeni dönem çevirisi ama ben okumakta ve anlamakta başarılı olamadım. Yani o çeviriyi, yani onu eğer çok güzel bir çeviri olarak görseydim böyle bir şeye belki girişmeyecektim. Ama aruz veznini başarabilmek için metinden bazen feragat etmiş, tavizler vermiş, anlam kaybolmuş, çok başka şeylere yönelmiş. O yüzden başarılı bir çeviri diye görmüyorum onu. Böyle bir çeviri var ve onun dışında birkaç böyle denemeler var. Tam olmayan, birinci cilde başlanmış ve yarım kalmış. Bununla ilgili tabii çalışmalar var. Bulunabilir, bakılabilir.
Sizinki doğrudan bir şiir çevirisi. Evet. Ve son mesnevi çevirisi galiba.
Yani
sizin
şu
çevirinizden
öyle.
Sonra yeni bir mesnevi çevirisi yapılmadı.
Sanırım yok.
Evet. Sizden önce Adnan Kara İsmailoğlu.
Evet.
Onun çevirisi var. Hı-hı. Şefik Can'ın evet. çevirisi var. Evet. Abdülbaki Gölpınarlı'nın çevirisi var. Velet Çelebi.
Evet. Velet İzbudak.
Velet İzbudak. Bu belli başlı mesnevi çevirileri.
Evet.
Ama sizin çeviriniz bunlar içerisinde şiir olması hasebiyle ayrı bir yerde duruyor. Sizin kitabınızda yazdığınız şöyle bir cümle hatırlıyorum mesneviye ilişkin. Hani dünya dillerine mesnevinin çevirilerini hesaba kattığımızda sadece tek başına mesnevi çevirileri bile büyük bir kütüphaneyi dolduracak. Evet. Çapta şerh ve haşiyeleri de kattığımızda evet. işin içerisine yani Türkiye'de böyle bir kütüphane yok yanılmıyorsam.
Yani aslında bir mesnevi kütüphanesi veya Mevlana kütüphanesi tabii kitaplık şeklinde var. Şimdi Konya Mevlana Müzesi kütüphanesi var. Tabii o ismi öyle ve Mevlana'nın dergahının bulunduğu yer orası. Orada çok çeşitli kitaplar var, sadece Mevlana'nın eserleri değil ama dediğiniz
tarihi
şekilde
tarihi kitaplar da var mı orada?
Yazma eserler var, başka eserler var.
Mesela bir Konya Nüshası'ndan söz ediliyor. Evet. İcaba Konya orada O Nüshası evet, var mı?
Tabii. Şimdi O Nüshası'nın tıpkı basımı yapıldı. Adnan Kara İsmailoğlu çalıştı üzerinde. Tıpkı basım işte PTT tarafından yapıldı. Bu da yani çok ilginç bir şey. Teşekkür ediyoruz PTT'ye ama ilmi kuruluşların
yapması gerekirdi.
Araştırma kurumlarının daha önce davranması gerekir. Daha güzel bir sunumla bunlar yapılması gerekir. Böyle bir baskısı yapıldı. İki cilt halinde büyük hacimli bir eser. Ebadı büyük. Ve en eski nüsa olarak.
En eski nüsa mı? Tek nüsa mı?
Yok, çok nüsa var. Mevlana'nın Divanı Kebir, pardon, Mesnevi ile karıştırdım ben. Divanı Kebir ben
PTT'deki.
Evet, onu düzelteyim. Bir de Konya'da Mesnevi nüsa var, nüshası var, en eski nüsa. Divanı Kebir de öyle, Konya Müzesi'nde. Onunla birden aklım gitti, onu çalışıyorum çünkü şu anda. Divanı Kebir nüshası da, Mesnevi nüshası da Konya Müzesi'nde en eski nüshalar. Ve son zamanlarda Konya'daki Mesnevi nüshası dünyadaki araştırmacıların da esas aldığı bir nüsha haline geldi. Yani daha önce Nicholson tarafından ilk edisyon kritiği yapılırken Konya nüshasını ilk 3 cildinde görememiş. Kendisi anlatıyor zaten. Daha sonra Konya nüshasına erişme imkanı bulmuş. Daha sonra onu da dahil etmiş çalışmasına. Fakat sonraki araştırmacılar ve Gölpınarlı, tercümesinde 13 sayı esas almış. Hı hı. Gölpınar'ın böyle bir tarafı da var. Yani aslında edisyon kritik çalışması yapacak kadar bir çalışma yapıyor, bir hazırlığa sahip. Fakat Türkiye'de basım olayı olmadığı için Farsça eserlerin sadece tercümesiyle yetiniyor. Normalde o metinleri incelemiş kendisi.
Çeviriler arasında farklar da var.
Tabii.
Beyit sayısı bakımından yani falan. Işte onlar neden kaynaklanıyor?
Mesela Gölpınarlı'nın esas aldığı nüsa Konya nüsası. Nicholson neşri ise başka bir şey. Pek çok nüsayı inceleyerek bir metne ulaşıyor, bir metin kuruyor. Oradaki beyit sayısıyla öbüründeki beyit sayısı farklı.
Bu farklılıklar kitaba etki edecek boyutta mı?
Çok fazla değil, hayır. Çok fazla değil. Bazılar mesela haşiyelerde olan beyitler. Kimisi bunu dahil etmiyor, kimisi dahil ediyor. Yani bu sonradan eklenmiştir diyor. Kimi de diyor ki bunu aslında Mesnevi'de unutulan beyitlerdir bunlar. Hmm. Bu şekilde bir tartışma var. Fakat Hindistan'a falan giderseniz oradaki Mesnevi nüshaları daha farklı olabilir. Yani beyit sayısı artabilir. Böyle bir sıkıntı orada daha çoktur. Bir de 7. cilt çıkmıştır mesela. Mesnevi 6 cilttir, 6 defterdir. Evet. Daha sonradan 7. defter diye bir şey ortaya çıkmış. Bu mesela aslında Mesnevi'nin içindeki farklı ciltlerdeki beyitlerin toplama, bir araya gelmesinden oluşan bir şey.
Kütüphane sorusunu şunun için sormuştum. Tabii sizin cevabınızdan Türkiye'de böyle bir kütüphane olmadığını anladık.
Yani Mevlana'nın eserlerini içeren bir kütüphane.
Yani tek başına Mevlana'ya özel, diyelim ki Mesnevi
bütün
veya bütün eserleri, değişik dillerdeki çeviriler,
mikrofilmler.
Evet. Böyle yok, bir kütüphane yok.
Yani bildiğim kadarıyla tabii.
Bu soruyu şunun için sormuştum abi. Sezai Karakoç'un Mevlana ile ilgili evet, harika bir kitabı evet, var. Gerçekten çok güzel bir kitap. Orada Karakoç 60'lı yıllarda yazdığı bir köşe yazısını kitabına ek olarak almış. Hı-hı. Mevlana Enstitüsü kurulmasını öneriyor 60'lı yıllarda. Bir edebiyat fakültesine bağlı olarak... Hı-hı. Mevlana hakkında araştırmalar yapılacak, işte çalışmaları denetleyecek, yönlendirecek. Böyle bir çatı kuruluş var mı diye soracaktım.
Kuruldu. Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Mevlana Araştırmalar Enstitüsü kuruldu. Daha önce işte araştırma merkezi olarak kuruldu ve ardından enstitüye dönüştürüldü. Orada Mevlana hakkında yüksek lisans, doktora çalışmaları yapılıyor. Öğrenci kabul ediyor.
Sadece Mevlana ile ilgili.
Evet.
Bu çok i̇şte bu, güzel bir gelişme.
Tabii kütüphanede oluşabilir burada. Tabii Ankara'da bir dernek var ayrıca. Mevlana Araştırmaları Derneği. Orada Mevlana'nın eserleri ve Mevlana ile ilgili diğer çalışmalar toplanıyor. Bir kütüphane oluşturuluyor. Fakat sadece Mevlana'nın eserlerine özgü değil de araştırma eserleri de var içinde. Evet. Böyle bir şeyle girişim.
Sizin Mevlana çevirileriniz Mesnevi'yle sınırlı değil.
Değil. Evet, pek çok çalışmanız var. Bunlardan birisi de Yedi Meclis isimli eseriniz. Biraz bu eserden de söz etmeniz mümkün mü?
Yedi Meclis adı üzerinde 7 tane meclisten oluşuyor. Meclis tabii oturum demek, toplantı demek ama tarihi şeyde, evet, kültür tarihi işin içine girdiği zaman meclis bir tür, bir edebi türe dönüşüyor hatta. Yani meclis yazıya geçirilmiş konuşmalara deniyor.
Şimdi Mesnevi'den konuşacağız biz ama geçmeden bu yedi meclis nelerden bahsediyor?
Evet, kısaca yedi tane konuşma var. Mevlana'nın değişik zamanlarda yaptığı konuşmalar, vaaz diyelim hatta. Ricalar üzerine yapılmış vaazlar bunlar. Kimisi mescitte, kimi özel bir mülkte olabilir. Yani onların şeyi belli değil. O konuşuyor ve katipler yazıyorlar. Yani onun yakınlarından birileri kaleme alıyor bunu, not alıyor ve böyle oluşuyor.
Yani doğrudan röportaj, söyleşi gibi.
Yani şimdi
yani Mevlana'nın yaptığı bir konuşma,
sohbeti kayda geçirdiğiniz düşünün. Mesela kaydı alıyorsunuz, ses kaydını, sonra çözümlüyorsunuz ve sonra o konuşan kişi ona bir göz atıyor ve kitap haline geliyor. Aynı yani bunun gibi bir şey. O zaman yapılmış. Yedi konuşma genellikle insanın serüvenine ilişkin şeyler söylüyor. Yani insanın özüyle ilgili. Mesnevi'de anlatılan şeylerin bir bakıma açılımları. Hmm. İçinde bol bol şiir de var zaten, güzel beyitler var. Yani insanın kendini tanıması, çevresini tanıması, dünyada nasıl bir sorumluluk taşıması gerektiği, bilinç, buna dair şeyler var. Toplum, böyle öz bilgiler, yani yorucu değil, kısa kısa. Arada bazen küçük hikayeler var gene Mesnevi'de olduğu gibi ama çok özlü ve her öğretmenin okuması gereken şeyler aslında. Yani veya din adamlarının, vaaz edenlerin, hutbe okuyanların bir dönüp de bunları okuması lazım. Gerçekten topluma hitap eden insanların bunlardan öğreneceği çok şey var.
Tabii Mevlana'nın eserleri derken bu eserleri biz önem sırasına göre sıralamamamız lazım. Benim böyle bir anlayışım vardır. Hı. Eğer bir kişi kendi önemini kanıtladıysa ondan sadır evet. olan her eser eşit önemlidir. Tabii. Yani Yedi Meclis de bu açıdan mesela Mesnevi kadar önemlidir. Tabii. Fihi Mafi evet. kadar önemlidir. Biz Mesnevi'yi konuşmaya geçeceğiz abi ama hızlıca Yedi Meclis ve Mesnevi dışındaki eserlerinden de biraz bahsedip en büyük geriye eseri, evet. Mesnevi'yi bırakalım.
En büyük eseri Divan-ı Kebir. Divan-ı Kebir hacim olarak büyük.
İçinde galiba birkaç tane divan var veya...
Şöyle tabii eski nüshalara bakarsanız aruz bahirlerine göre oluşturulmuş.
Bir kere bu şiir kitabı.
Şiir kitabı. Gazel abi, önce onu söyleyelim. Gazel ağırlıklı gerçekten evet. şiiriyeti yüksek eser. 3000 küsür, 3200 küsür gazel ve kaside var içinde. Yani kaside mi gazel mi o da şeydir. Yani herkesin kendi karar vereceği bir şeydir. Hmm. Çünkü formata o kadar uygun şeyler olmayabiliyor. Mevlana onu dikkate almıyor. İşte gazel dediğiniz zaman kısa işte 5-6 beyit, 7 beyit, 10 beyit olsun. Orada öyle bir şey yok. 30 beyit, 40 beyit bazen olabiliyor. Bu kaside mi gazel mi tartışması çıkıyor. Çünkü formatı aynı. Bunun yanında rubaileri var. Rubaileri evet. apayrı. Yani büyük bir kitap oluşturacak kadar rubaisi var. Yüzlerce, binlerce diyemeyeceğim ama yani bini geçiyor.
Çok adı üstünde Divan-ı Kebir. İşte
evet. Terkibi bentleri falan, tercih bentleri, Arapça şiirleri, pek çok şiiri barındırıyor. Eski nüshalarda onun dediğiniz gibi farklı divanların bir araya gelişi gibi de düşünebilir. Çünkü her bahirde birçok şiir var. Yüzlerce şiir diyelim. Bunlar hepsi ayrı divan sayılabilir. Çünkü şairlerin divanlarına baktığınız zaman 3000 beyit, 5000 beyit, 10.000 beyit en fazla. Evet. Bu 40.000 beyite yakın bir şey yani. Fihi Mafi de Mecalisi Seba gibi, Yedi Meclis gibi bir eser. Konuşmalar. Nesir. Bir de mektubatı var Mevlana'nın ama o edebi bir eser değil, fikri bir eser değil. Mektupları yani.
Hani devlet adamlarına.
Yazışmalar. Haberleşme aracı olarak evet. mektup. Ama onun içinde de büyük bir tarih var aslında. Gölpınarlı çevirmiş onu. Orada dönemi tanıyoruz. Mevlana'nın tarzını tanıyoruz, fikriyatını tanıyoruz aslında, yaklaşımını görüyoruz. Çok faydalı, güzel bir eser. Ben onu çevirmeye başlamıştım ama sonra yarım kaldı, vazgeçtim.
Tamamlarsınız inşallah.
İnşallah.
Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi o kadar kapsamlı bir eser ki.
Evet.
Şimdiye kadar sadece değerli hocamızın çeviri faaliyetlerinden söz edebildik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte konuklarımızla birlikte Mesnevi konuşmayı devam edeceğiz. Efendim program yapımcımız Nilgün Yıldırım'dı. Teknik yönetmenimiz Aycan Feren ve mikrofonda ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta yine buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
köylünün karanlıkta kendi ineğini sanarak aslanı kaşıması. Köylü ineği bağladı ahıra. Aslan ineği yiyip yattı oraya. Köylü ineğe ahıra uğradı. Gece karanlıkta inek aradı. Aslanın uzuvlarına el sürdü, kah sırtıyla böğrü, kah altı üstü. Aslan dedi, ışık olsaydı fazla, ödü patlar, yürek dolardı kanla. Beni korkusuzca kaşıyor böyle, çünkü beni inek sanıyor gece. Hak da buyurur ki, be hey kör mağrur, ismimden parçalanmamış mıydı tur? Çünkü kitabı indirseydik dağa, parçalanıp dağılır, yürürdü sonra. Uhud dağı vakıf olsaydı bana, parçalanır, kalbi dolardı kanla. Babandan, annenden bunu duydun da, çaresiz, gafilce sarıldın buna. Taklit etmeden vakıf olsan ona, melek gibi olursun sen lütufla. Şu tehdit amaçlı kıssayı dinle. Taklidin afetini bil böylece. Mısra-i Berceste.